Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Divulge von Mises'in 1900 yılında ilk kez yayımlanan Para ve Kredi Teorisi adlı eseri, Paranın Ne Olduğu, Nasıl Değer Kazandığı ve Kredi Genişlemesinin Ekonomiyi Nasıl Etkilediği üzerine klasik bir iktisat incelemesidir. Kitap, Avusturya İktisat Okulu'nun bireysel tercih, piyasa süreci ve öznel değer yaklaşımını para alanına uygular. Mises'in temel amacı, parayı devletin keyfi biçimde yarattığı soyut bir araç olarak değil, insanların takas güçlüklerini aşarken piyasada benimsediği bir değişim aracı olarak açıklamaktır. Ardından para talebini, satın alma gücünü, banka kredisini ve enflasyonu aynı teorik çerçevede ele alır. Eserin en etkili taraflarından biri, parasal genişleme ile ekonomik dalgalanmalar arasında kurduğu bağdır. Bu yaklaşım, daha sonra Avusturya konjonktür teorisinin temel taşlarından biri olmuştur. Dil ve yöntem bakımından yoğun, teknik ve zaman zaman tartışmalı bir kitaptır. Ancak merkez bankaları, enflasyon ve finansal krizler üzerine düşünmek isteyenler için tarihsel önemi büyük bir başvuru metni olmaya devam eder. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, paranın kökeni takas sorunundan piyasa aracına uzanır. Mises, paranın ortaya çıkışını bir yasa emriyle ya da toplumsal sözleşmeyle açıklamaz. Ona göre para, doğrudan takasın pratik sınırları içinde piyasadan doğar. Takas da, bir kişinin elindeki malı satabilmesi için karşı tarafın aynı anda hem o mala ihtiyaç duyması hem de kendi malını vermeye istekli olması gerekir. Bu çift taraflı ihtiyaç uyumu her işlemde kolayca bulunmaz. Bu nedenle insanlar, doğrudan tüketmek istemeseler bile başkalarının daha kolay kabul ettiği malları edinmeye yönelir. Zamanla en çok satılabilir mallar yaygın değişim aracı niteliği kazanır. Mises için bu süreç, paranın temel işlevini açıklar, para önce bir mübadele aracıdır. Hesap birimi olma ve değer saklama gibi işlevler bunun etrafında gelişir. Bu yaklaşım, paranın değerini de piyasa alışverişlerinden koparmamayı gerektirir. Türkiye'de altının uzun süre hem tasarruf aracı hem de güven unsuruyla ilişkilendirilmesi, insanların değişim ve değer koruma araçlarına dair tercihlerini anlamaya yardımcı olabilir. Mises'in açıklaması. Altının her dönemde zorunlu olarak en iyi para olduğu iddiasından önce, insanların hangi varlığı neden daha kolay el değiştirebilir gördüğünü incelemeyi önerir. Böylece para teorisini kurumların ilanlarından çok, bireylerin eylemleri ve piyasa koordinasyonu üzerine kurar. İkinci olarak, paranın satın alma gücü. Geçmiş piyasa fiyatlarına dayanır, kitabın özgün teorik katkılarından biri, paranın satın alma gücünü açıklamak için geliştirdiği regresyon teoremidir. Mises'in sorduğu soru basittir ama zordur. İnsanlar bugün parayı neden kabul eder ve ona neden belirli bir değer atfeder? Bir malın değeri doğrudan kullanımıyla açıklanabilir. Fakat para, çoğu durumda başka malları satın alma imkanı için istenir. Mises'e göre insanlar parayı dün satın alma gücü olduğunu bildikleri için bugün talep eder. Bugünkü para talebi geçmişteki fiyatlara dayanır, bu geriye doğru düşünme paranın ilk ortaya çıktığı noktaya kadar izlenebilir. İlk para ise para olmadan önce takı, süs, sanayi ya da başka doğrudan kullanımları olan bir maldı. Bu nedenle Mises, paranın tamamen sıfırdan ve yalnızca devlet kararıyla değer kazandığını açıklayan yaklaşımlara itiraz eder. Teorem, modern itibari paralar konusunda tartışma yaratır. Çünkü günümüz paralarının devletçe kabul edilmesi, vergi sistemi ve hukuki düzenlemelerle de desteklendiği açıktır. Buna rağmen Mises'in vurgusu önemlidir. Para birimine duyulan güven, soyut bir kararın ötesinde, onun geçmiş alım gücü ve gelecekte kabul göreceği beklentisiyle bağlantılıdır. Enflasyon dönemlerinde fiyat beklentilerinin hızla değişmesi de bu bağın neden hayati olduğunu gösterir. Üçüncü olarak, banka kredisi ve faiz oranı tasarruf sinyallerini bozabilir. Mises, kredi konusunu yalnızca bankaların aracılık faaliyeti olarak görmez. Gerçek tasarrufa dayanan kredi ile yeni para yaratılması yoluyla genişleyen kredi arasında belirleyici bir ayrım yapar. Tasarruf, insanların bugünkü tüketimin bir bölümünü ertelemesi demektir. Bu erteleme, daha uzun vadeli yatırımlar için kaynak ve aynı zamanda faiz oranı üzerinden bir sinyal oluşturur. Mises'e göre bankacılık sistemi, ekpa para ve kredi yaratıp faiz oranını piyasanın tasarruf koşullarının işaret ettiği seviyenin altına ittiğinde Girişimciler daha fazla ve daha uzun vadeli yatırım projesine yönelir. İlk aşamada üretim, istihdam ve varlık fiyatları canlı görünebilir.
Ancak toplumun gerçek tasarrufları bu projeleri tamamlamaya yetmiyorsa, yatırımların bileşimi sürdürülemez hale gelir.
Bu mekanizma, Mises'in konjonktür teorisinin çekirdeğidir. Buradaki iddia, her kredi artışının ya da her yatırım döneminin zararlı olduğu değildir.
Sorun, para yaratımıyla desteklenen kredi büyümesinin, kaynakların ve tüketici tercihlerinin gerçek durumunu yanlış yansıtmasıdır.
Türkiye gibi kredi koşullarının, kur hareketlerinin ve fiyat artışlarının sık tartışıldığı ekonomilerde bu ayrım analitik bir soru sunar.
Büyüme hangi ölçüde gönüllü tasarrufla, hangi ölçüde parasal genişlemeyle destekleniyor?
Mises'in yanıtı tartışmalıdır fakat faiz, zaman tercihi ve yatırım yapısı arasındaki ilişkiye dikkat çekmesi kalıcıdır. Dördüncü olarak, boom ve daralma.
Aynı parasal sürecin ardışık aşamalarıdır, Mises'in yaklaşımında ekonomik kriz, çoğu zaman dışarıdan gelen tekil bir felaket veya piyasaların açıklanamaz bir başarısızlığı değildir.
Kriz, önceki genişleme döneminde oluşan hatalı yatırım düzeninin açığa çıkmasıdır. Banka kredisi genişlediğinde ve faiz oranları yapay biçimde düşük kaldığında,
sermaye daha uzun üretim süreçlerine, inşaata, makineye veya gelecekte gelir getirmesi beklenen projelere akar.
Bu aşama yükseliş ya da boom olarak görünür.
Fakat yeni kredi akışı yavaşladığında veya fiyatlar yükselerek finansmanın etkisini değiştirdiğinde,
projelerin tamamını destekleyecek gerçek kaynakların bulunmadığı anlaşılır. Maliyetler artar, bazı yatırımlar kârsızlaşır ve düzeltme dönemi başlar.
Mises bu daralmayı önceki yanlış yönlendirmelerin tasfiyesi olarak yorumlar.
Bu görüşün önemli sonucu, yalnızca yeni krediyle eski dengesizlikleri sürekli ertelemenin çözüm olmayacağıdır.
Buna karşılık, ana akım iktisat birçok krizde talep yetersizliği, finansal panik, ücret ve fiyat katılıkları ya da dış şoklar gibi başka mekanizmalara daha fazla ağırlık verir. Dolayısıyla Mises'in teorisi, bütün krizleri tek başına açıklayan kesin bir model olarak değil,
parasal koşulların yatırım kararlarını nasıl etkileyebileceğini inceleyen güçlü bir çerçeve olarak okunmalıdır.
Kitabın değeri, yükseliş dönemindeki görünen refahın kaynak yapısını sorgulatmasındadır. Son olarak, sağlam para önerisi, enflasyonun dağıtıcı etkisine yöneliktir. Mises, para miktarındaki artışın toplumun tüm kesimlerini aynı anda ve aynı oranda zenginleştirmediğini savunur.
Yeni para ekonomiye belirli kanallardan girer, örneğin bankacılık sistemi, kamu harcamaları veya kredi alanlar yoluyla
paraya erken erişenler, fiyatlar bütünüyle yükselmeden harcama yapabilir.
Geliri ve tasarruflarının değeri daha sonra uyum sağlayanlar ise fiyat artışlarının etkisini daha güçlü hissedebilir.
Bu nedenle Mises, enflasyonu yalnızca genel fiyat düzeyiyle ilgili teknik bir mesele değil, gelir ve servet dağılımını etkileyen bir süreç olarak ele alır. Kitapta savunulan sağlam para fikri, paranın satın alma gücünü, siyasi amaçlar veya kısa vadeli teşvikler için sürekli aşındırmama isteğine dayanır.
Mises, bu çerçevede altına tam dayalı para düzeni ve rekabetçi bankacılık gibi öneriler üzerinde durur. Bu, öneriler günümüzde özellikle merkez bankalarının rolü, finansal istikrar ve ekonomik daralmalara müdahale konularında yoğun biçimde tartışmalıdır.
Altın standardının krizleri otomatik olarak önleyeceği ya da bankacılık rekabetinin her koşulda istikrar sağlayacağı genel kabul görmüş sonuçlar değildir.
Yine de kitap, para otoritesinin kararlarının tarafsız olmadığını hatırlatır.
Enflasyon hedefi, faiz kararı ve kredi genişlemesi değerlendirilirken, yalnızca ortalama göstergelere değil, bu değişimlerin ekonomiye hangi sırayla ve kimler üzerinden yayıldığına bakmayı öğretir.
Sonuç olarak, para ve kredi teorisi, İktisada başlangıç kitabı arayanlar için kolay bir seçim değildir.
Kavramları dikkatle takip etmeyi,
soyut akıl yürütmeleri sabırla değerlendirmeyi ve Mises'in normatif sonuçlarıyla analitik açıklamalarını birbirinden ayırmayı gerektirir.
Buna karşılık iktisat öğrencileri, araştırmacılar,
finans sektörüyle ilgilenenler ve para politikası tartışmalarının teorik temelini görmek isteyen okurlar için güçlü bir kaynaktır.
Özellikle enflasyonun yalnızca fiyat artışı olmadığını,
kredi koşullarının yatırım yapısını değiştirebildiğini ve paraya duyulan güvenin tarihsel piyasa deneyimiyle bağlantılı olduğunu anlamaya yardımcı olur.
Oker, kitabı güncel politika reçetelerinin doğrudan kılavuzu gibi değil, belirli varsayımlara dayanan tutarlı bir para teorisi olarak ele almalıdır. Mises'in altın standardı, sınırlı para yaratımı ve rekabetçi bankacılık yönündeki tercihleri bugün ana akım iktisatta genel uzlaşı taşımaz. Fakat bu tartışmalı yön, eseri önemsizleştirmek yerine para düzeninin kurumsal ve etik sonuçlarını sorgulamak için verimli hale getirir. Benzer para ekonomisi kitaplarından farkı, mikro düzeyde bireysel tercih ve mübadele analizinden başlayıp kredi, faiz ve konjonktür dalgalanmalarına uzanan bütünlüklü yapısıdır. Çoğu çağdaş giriş kitabı kurumları ve politika araçlarını daha hızlı anlatırken, Mises önce paranın değerinin mantıksal temelini kurmaya çalışır. Bu nedenle eser, güncel verilerden çok teorik çerçeve arayan, farklı iktisat geleneklerini karşılaştırmak isteyen ve parasal müdahalelerin görünmeyen etkilerini tartışmak isteyen okurlar için kalıcı bir referanstır. Destek olmak isterseniz, Ludwig von Mises kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.